Sebe 5, 7. ayetten itibaren. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi zidni ilmen ve fehmen. De ki, ya Rabbi benim ilmimi arttır de. Peygamber Efendimiz ilavesiyle de fehmimi, anlayışını da arttır. Böyle bir dua emri var. Ayette onunla başlıyoruz. Sübhaneke la ilme lena. Ya Rabbi sen sübhansın. Bizim ilmimiz yoktur. İlla me allemtena. İlla ki senin bize taallüm ettirdiğin, öğrettiğin vardır. İnneke entel alimül hakim. Sen şüphesiz alimsin, hakimsin. Rabbi yesir. Ya Rabbi çok çok kolaylaştır. Ve la tuasir. Zorlaştırma, zorluk nasip etme. Rabbi temmim bil hayır, hayırla tamamlamayı nasip eyle. Rabbi şrah li sadriyi, ya Rabbi göğsüme genişlik ver ve yesirli emri, işimi kolaylaştır. Vehlül ukdeten min lisani, dilimdeki ukdeyi çöz ki, hallet ki, yefkahu kavli, sözümü anlasınlar. Ve ma tevfiki illa billah, muvaffakiyet ancak Allah iledir. Allah'ın tevfiki iledir. وَلَقَدْ يَسْلَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ. Şüphesiz bu Kur'an'ı biz çok çok kolaylaştırdık. Ne için? Zikir için, öğüt almak için kolaylaştırdık. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ. Hadi öğüt alan nerede? Bu da çok konuştuğumuz bir ayetti. Bunu da ilave etmek istedim şeyimize. اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ. اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدْ. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, Sebe suresinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7. ayetle beraber devam edeceğiz inşallah. Ama biraz herhalde arkadaşlarla konuştum. Ayetler arasında kopukluk olmaması için şöyle hafif bir birkaç dakikalık tekrarla beraber buraya gelelim. Çünkü bırakın ayetleri, sureler bile kendi aralarında bir bütünlük içerisinde, her ne kadar kopukmuş gibi, ayrıymış gibi gözükse de. Geçen haftada kendilerine ilim verilenler vardı. Bir de ondan önce ayetleri aciz bırakmak için koşuşturup uğraşıp duranlar vardı. Onlara bir azap tam bahsediliyordu. Ama kendilerine ilim verilenler de Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüyorlardı, anlıyorlardı. O kitabın özelliği neydi? Aziz ve Hamid olan Allah'ın yoluna hidayet ediyordu, gösteriyordu. Burada önemli bir unsur akıl konusuydu geçen haftada işlerseniz. Aklı kullanmakla ilgili biraz bahsetmiştik. Allah aklı biliyorsunuz emanet olarak da vermiş insana. Hani biz semavata, arza ve dağlara yükledik emaneti diyor ya, biliyorsunuz o emanetlerden birisi de neydi? Akıldı. Yani halifelik de vardı o şeyde biliyorsunuz. Biz halifelik üzerinde daha çok durmuştuk ama akıl da bu emanet üzerindeydi. İnsan yüklenince artık ne yapılıyor? İrade veriliyor. Yani serbestlik veriliyor. Şimdi diğer mahlukata verilmeyen akıl unsuru veriliyor. Ama aynı zamanda serbestlik veriliyor. Tamam serbestsin diyor Allah-u Teala. Belirli bir süre içerisinde çok fazla karışmıyor, müdahale etmiyor. Bunun nedenlerini biliyoruz. Diğerlerine ise semada ve arzda olanlara ise irade verilmeyenlere de emir var. Vahiy var ve emir var. Hani mesela Taha şeyde var ya Nuh kavmiyle olan şeyde geminin suyun üzerinde kalmasıyla ilgili. Suyu, ey diyor arz suyunu yut. Tut diyor. Şimdi arzda bir hitap var burada. Emir var. Onun uymasından başka bir şeyi yok. O şeyde ne vardı? İnşikak suresinde ne vardı? Şey diyor arz diyor yüklerini atacak diyor, bildirecek, haberlerini bildirecek diyor. Niçin? Çünkü ona Rabbim vahyetti diyor. Şimdi başka bir şansı yok onun artık. Ama insanın yaratıcısını inkara kadar, dinini yaşamama konusuna kadar her şeyi yapma serbestliği testi var. Ama bir gün bunların hesabı görülecek. İşte o anlamda akıl büyük bir nimet ama emanet olarak veriliyor. Peki bu aklı tutmayanlar ne oluyor? Ahirette nelerle karşılaşacaklarını aşağı yukarı biliyoruz Kur'an ayetlerinden, ama yeryüzünde de yaşarken de daha pislik bulaşıyor onlara. Hani Yunus suresi 100'de işlemiştik. Yunus balığı yüzüyordu, yani aklımızda orada kalsın da Yunus suresi 100. ayette. Biz diyor aklını kullanmayanların üzerine pislik bırakırız diyor ta ayet-i kerimede. Yani sistemin içerisinde olan unsurlar o kişiye bulaşır. Allah'ı durup dururken onlara pislik atmıyor ya da pisliğe bulaşmıyorlar. Tamamıyla kendi iradelerinin içerisinde akıllarını kullanmamaklarından kaynaklanan negatif unsurlar kendilerine bulaşıyor. Bunu her alanda görebilirsiniz. Yani tıp alanında da görebilirsiniz, sosyal alanda da görebilirsiniz. Zaten ayetler formüldür. Bir yerde doğruysa başka yerde de doğrudur. İnsanlar akıllarını kullanmıyorlar. Belirli bir ekollerin, belirli bir siyasi görüşlerin, belirli bir fikirlerin arkasına katılıyorlar. Kur'an var önünde, Allah Peygamber Efendimiz'in metodu var. Buna uymamakla aklı da kullanmıyor. Daha sonra da o sistematiği negatif unsurların pisliğinin içerisinde bulaşmış oluyor. Mesela sosyal alanda bir yansıması bunun. Bunun gibi bir sürü örnek verilebilir bunlara. İşte bu aklını kullananlar da Kur'an-ı Kerim'in bu ayet-i kerimede bahsettiği gibi aziz ve hamid olan Allah'ın yoluna ilettiğini görenlere Allah-u Teala bir ikramda bulunuyor. Geçen hafta biraz eksik kalmış orası, bir not aldım, orayı da şey yapayım. Tabii geçen haftanın o idrak düzeyiyle bazı kelimeler bu kadar oturmayabilir. Çünkü bir konunun içine girdiğinizde, o anlamda konuştuğunuzda kelimeler daha verimli oluyor. Sonradan biraz yamama gibi oluyor ama eksik kalmasın diye onu tamamlayayım. Şimdi orada aziz ve ne ifadesi var? Hamid var. Hani bir ayette de izah etmiştik. Orada da aziz ve hakim diyordu. Şimdi aziz, Allah-u Teala yüce. Kendi doğrularına tabi olanları da yüceltiyor. Hani demiştik kişilere aziz de denebiliyor demiştik, yani ünvan olarak. O zaman sen gerek tefekkürle, idrakla yükseldiğinde, bakın yükselmiş oluyorsun. Doğru tefekkürle, ama yani Allah'ın ayetlerini, Allah'ın sistemini doğru anlamak adına. Aziz olan Allah da ne yapıyor sana? Kitabının hikmetlerini gösteriyor. Yani sen Kur'an'ın içerisine girersen, tefekkür edersen ve idrakında da bir yükseklik olursa, artış olursa, o aziz öyle hakim ayetinin sırrından sen de o hikmetleri anlar düzeye geliyorsun. Daha sonra buradaki ayette yazan aziz ve hamide yansıması ne, bunu oluyor. Kur'an'daki bu incelikleri anlayınca bu seni hamde götürüyor. Çünkü neden? Hani el-hamid esmasını açıklamıştık Allah-u Teala'dan. Hamid esması kitaplarda genellikle mahlukatın hamdine, övgüye layık anlamında kullanılıyordu. Ama bu biraz tefsir, yorum. Neden? Hamid de fail olan Allah. Yani hamd fiilini işleyen Allah. Hamd fiilini eğer övmek derseniz, bizim anlayabileceğimiz en anlamda övmek, demek ki Allah övüyor. Yani insanlar, bütün mahlukat Allah'ı övüyor güya, yani övmesi gerekiyor anlamında. Ama asıl esmanın inceliklerinde Allah'ın övmesi var. Peki Allah'ın övmesi nasıl gerçekleşiyor? Yarattığı her unsuru içinde övgü unsurları olacak şekilde yaratıyor. Daha doğru bir ifadeyle yarattığı her şey övgüye layık. Başka bir ifadeyle o kadar güzel yaratıyor ki içerisinde insanların hayran kalacağı, hamd edeceği, sena edeceği değerler var. O zaten var. Bize düşen ne? İşte aklımızı kullanarak, yönelerek, tefekkür ederek bunlara ulaşmak. Yani insan diyor yediğine bir bakmaz mı diyordu, hatırlıyorsunuz ayetlerde. Tamam, herkes yiyor bir şekilde de bugüne kadar hep yiyorduk. Kafiri de yiyor, şeyi de yiyor. Ama aman ya Rabbi, bunları ne güzel yaratmışsın dediğinde işte onları anlamaya giriyorsun. İşte Hamid esmasının sendeki tecellilerine girmiş oluyorsun. Pardon, bir kişi daha aradı, onu bir alayım telefonda.
mi? Aldım efendim.
Evet. Böyle bir girişten sonra bu 7. ayetteki bahsedilenleri şey yapalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlellezîne keferû. Küfredenler dedi. Hel nedullukum ala racülüm yünebbi üküm. Size haber getiren o adamın şahsın durumunu size göstereyim mi? Delalet edeyim mi? Alttaki sadır. İzâ müzzettüm külle mümezzetın. Hepimiz didik didik parçalandığımız zaman, parça parça olduğumuz zaman inneküm lefî halkın cedîd. Şüphesiz siz yeniden yaratılacağınızı söyleyen kişiye, yani biraz yorumsal tabii bunlar, kelime kelime aynı değil. Küfredenler de dedi ki size şu haber getiren şahsın durumunu göstereyim mi ki? O diyor ki hepimiz didik didik parçalandığımız zaman yeniden bir yaratılışla yaratılacaksınız. Yani genel hatlarıyla şöyle bir şey yapayım. Kafir olanlardan bir gruptan birisi, bir sahne var. Diyor ki ya diyor yeni birisi çıkmış gördünüz mü? Yani onun tabiriyle şey yapıyorum. Hani biraz şeyin realitesini anlamak açısından. Ya haber veriyor diyor ki biz diyor hani böyle öleceğiz, parçalanacağız, kemik un ufak haline geleceğiz ya. Ondan sonra tekrar yeniden dirilecekmişiz. Ya olur mu öyle bir şey? Yani işte birisi çıkmış öyle diyor. Diyor. Tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buradaki kastedilen kimse. Hani bir
müşriklerden birisi diyor.
İşte burada kafir diyor. Yani ayetteki ifadesiyle kâlellezîne keferû, ellezîne keferû demek küfretme fiilini işleyen kimse, küfreden anlamına geliyor. Bunun isim hali kafir. Bu kabul, neyi kabul etmek istemiyorlar? Ya diyorlar ki tamam biz öleceğiz ama öldükten sonra her şey bitecek. Yani yeniden dirilme yok deniyor. Peki bizim inancımıza göre ne var? Biz şu an yaşıyoruz. Fakat sonra bir dirilişimiz olacak. Değil mi? Yeniden bir dirilmemiz olacak. Peki bakın bir ayet söyleyeceğim. Bizim bildiğimizden biraz farklı. Yani biz biliyoruz gerçi de şeylerinden. Birkaç ayet var da. Mümin suresi 11. ayette geçiyor bu. Onlar şöyle derler. Ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin. Devam var ayet de burası yani. Bakın ne diyor? İki defa öldürdü, iki defa dirilttin. E şimdi biz ne biliyoruz? Bir defa öldürdük, bir defa dirileceğiz. E ne farkı ne bizim bildiğimizden? Bir ölüm, bir diriltme daha var demek ki. Şimdi ayette öyle diyor. İki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Bu ne zaman denecek? Ahirette denecek. İkinci sure üfürüldükten sonra. Şimdi geriye sayalım bakalım bunların ne olduğunu bulmaya çalışalım. Bir kere diriltiliyor mu? Yani ikinci surdan sonra diriltiliyor. Birinci diriltiliş o. Ondan evvel öldürüyor Rabbim. Gerek insanın küçük kıyameti, gerek büyük kıyamet ölüyor. Bir diriltme, bir ölme oldu. Geriye ne kaldı? Bir diriltme, bir ölme daha var. E bir diriltme ne olabilir? Bizim bu dünyaya diriltilmemiz. E şimdi geriye ne kaldı?
Ölüm.
E demek ki biz bir ara ölmüşüz. Ne zaman ölmüşüz? Bunu destekleyen ayetler var. Mesela onları şey yapayım. Bakın iki şey, Bakara 28, bunu arkadaşlarla incelemiştik hatırlarsanız. Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz ki? Bak bu ayetin başına da kefere geçiyor zaten, küfretme fiili geçiyor. Siz ölü idiniz, sizleri diriltti, sonra sizleri yine öldürecek, sonra sizleri yine diriltecek. Sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz. Bak burada bunu destekliyor. Bak sonra diriltilecek diyor. Ölme var. Ama en başında ne var? keyfe tekfürüne billah ve kuntum envaten diyor. Ölüler idiydiniz diyor. İşte bunları biz aslında konuştuk. Sizin bunları söylememeniz lazım ama şey yapıyoruz. Hatırlıyor musunuz? Konuştuğumuzda ne demiştik? Galü beladan, Eles meclisinden bahsederken Adem'e biliyorsunuz secde olayından sonra gerçekleşiyor. O Araf suresindeki şeyde diyor ki 172'de yanılmıyorsam diyor ki biz diyor Adem'in sırtından zürriyetlerini çıkardık diyor ve nefislerine şahit tutarak diyor sorduk diyor ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu şey değil mi? Hayat değil mi? Bu canlılık değil mi yani bir şekilde? Ondan sonra ne oluyor? Adem'in beline onlar tekrar konuyor. Yani ölü hale geliyor. Evet. İşte ne oldu? Ölüm o. Bu dünyaya anne karnında doğulduğunda ne oluyor? Diriltilmiş oluyor. Hay oluyor. İşte bu ikincisi. Üçüncüsü ne? Biz öleceğiz. Şu an yaşıyoruz. Öleceğiz. İkinci ölüm o. Sonra tekrar diriltileceğiz. Bu da ne? Şeyi. İşte ayet-i kerime bu galü bela olayının bu şekilde olduğunun da ispatı.
Ama hocam orada ilk diriltiş ve ölüş o zaman bedensel oluyor. Beden harici oluyor.
Tabii. Yani şimdi hay diyor orada. Yani şeyde.
Ruhla ilgili bu olay.
Evet. Yoksa şu bedeniz değil mi? Hani ne konuştuk? Üç tane sistem vardı. Birincisi kudret aleme, melekut aleme. Sonra cenneti alem. Sonra yeryüzü. Bunlar bu sıralamada şöyle. Hepsi aynı mıntıkada değil bunların. Bu değişik mekanlarda değişik oluşlar. Burada ilginç bir, bu meraklısı için söylüyorum bu şeylerden olur. Şey diyor ki başka bir ayette 45-26'da yine buna benzer, Bakara'dakine benzer. Allah sizi yaşatıyor, sonra sizi öldürecek, sonra da kendisine şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya getirecek. Bu da onun benzeri. Câsiye suresi 26'da da bunun bir ifadesi var. Yalnız ilk şey, ilk yaratılma var ya, bakın ilk ölüm geliyor, gördünüz mü? Bu size bir şeyi çağrıştırdı mı? Tebareke suresinde de biliyorsunuz, Tebarekellezi biyedini gula külü şeyin gönderdi. Ellezi halakal mevta diyor. Ölümü yarata ve hayata, hayatı yarata. Önce ölüm deniyor, bahsediliyor bak. İşte bir ayetler birbirlerini izah ediyor ve çelişmiyorlar burada. Önce de ölümden bahsediliyor. Yani ilk diriltiliş değil. Bakın ilk ölüm, ondan öncesi yaratılış. Bak ilk canlılık değil. Yani eğer bu ruhlar alemindekine eğer canlılık deseydi canlılık demiyor. Ne diyor? Ölüm diyor. İlkine dolayısıyla ona yaratma diyor. Buradan yaratma olarak bahsetmiyor. Bakara suresinde ilginç bir ifade var. Burada diyor ki en sonunda başından geleyim sizi dirilten nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltilecek de burası ilginç. Sümme ileyhi turceun. En sonunda da ona döndürüleceksiniz. Bakın ondan sonra ölüm yok. Ama ebedi de yaşayacaksınız demiyor. İleyhi turceun. Sonunda ona döndürüleceksiniz diyor. Hani bir ara cehennemin sonluluğu, sonsuzluğu bir şeyler işlemiştik ya, hani Adem kıssası miktarında da sümme ileyhi turceun. Sonra da ona döndürüleceksiniz. Bir bitiş var. Ama bu ölüm şeklinde değil, dönüş şeklinde. Kime dönüş?
Allah'a.
İleyhi denilen o.
Belirli bir zaman diye bir ayet var zaten. Allah takdir edebileceğiniz bir zamana kadar diye bir ayet var.
Tabii tabii. Yerler ve, yani. Yerler ve gökler diyor, ayakta durdukça sürece, Hud suresinde yerler ve gökler durduğu sürece diyor, onlar cennette ya da cehennemde kalacaklar. Zaten arkadaşlar bu ilkokul mantığı. Daha evvel konuştuk, hani şey olmasın. Bakın, el evvel ne demek? İlk, yani Allah'ın ismi el evvel ne demek? Hiçbir şey yoktu, o vardı. El ahir ne demek? Ya da el baki ne demek? Her şey yok olacak, Allah'ın zatı baki olacak. Yani bunun dışında bir şey olamaz ki. Eğer sen cennette ebedi kalacağını düşünüyorsan kendini ilahlaştırmış oluyorsun böyle bir sistemde.
Bu mantık çok var ama. Çoğunlukta var.
Çoğunlukta var ama ana mantığa aykırı. Yani ben
ebedi kalacaklar diye.
O ebedilik, o şey ama o kelime yanlış oluyor. Bakın, şu an uzaya ne deniyor? sonsuz deniyor. Uzay sonsuz mu?
Değil.
Değil. Sonu var yani, bir şeyi var. En azından boyutsal olarak bir sonu var. Ama bir idrakımızın çok çok ötesinde olduğu için ona biz sonsuzluğu diyoruz. Bir de sürekli genişleyen bir kavram olduğu için şey diyoruz. Ama dönüş, bakın, öleceksiniz değil. Bakın, insanlar ölmeye takılıyor. Yani eğer ben cennette sonda olarak kalamayacaksam öleceğim diyor. Endişe edilen, korkulan şey bu. Ama Allah-u Teala burada işte bunu açıklıyor. İleyhi turcuun. Ona döndüreceksiniz. Nasıl ki her şey yaşamın en başında Allah kün fe yokun dediğinde çıktı ya, işte orada aslına dönecek.
Yoku var edecek herhalde.
Evet. Yokudan var diyor, oraya dönüş var. Şimdi ben bunları niye anlattım burada? İşte buradaki aslında biz o ölü diriliş sürecinin içindeyiz. Şimdi burada ve galellezine keforu derken kafirler diyor bakın. Müşrikler demiyor bakın. Kafirler diyor. Bu kelimenin sırrına girdiğimizde ne demiştik hatırlıyor musunuz? Kefere tamamen inkar etmek anlamında değildi. Kefere Arapçada üzerini örtmek anlamındaydı. Şimdi üzeri örtülen bir şeyin altında bir şey var. Yani bir şeylerin insanlar farkında, gerek bilinç, gerekse bilinçaltı, gerek de alt bilinç düzeyinde farkındalar. Bunu örtüyorlar. Peki nereden farkındalar? Şimdi o galübela olayına geri dönelim. O melekut aleminde bizim bir yaratılmamız varsa, orada bizim şu an anlayamasak da bir bilincimiz yok muydu? Vardı. O bilinç işte ruhlar alemindeki bilinç. Daha sonra biz cennet alemine indiriliyor muyuz? Adem'in sırtından. O yukarıdaki bilinç ne oluyor? Bir alt bilinç olarak cennet aleminde oluyor. Yani Adem'i varsayarsak orada örnek olarak Adem'i, Hazreti Adem'i gösterirsek, Adem'in cennette bir bilinci var. Ama bir üst boyuttaki ruhlar alemindeki bilinci artık onun bir alt bilinci olarak kalıyor ve bu şekilde yaşıyor. Orada yaşanılan olaylar çok net değil ama bir şekilde bilinçaltı boyutuyla, yani oranın bilinçaltı boyutuyla yaşıyor. Peki Adem bu sefer hata işliyor, ağaca yaklaşıyor, in ihbit emriyle beraber ne oluyor? Dünyaya indiriliyor. Artık cennetteki aklı bu alemdeki bilinçaltı oluyor, ruhlar alemindeki ne oluyor? Bir altı, yani alt bilinç oluyor. Peki hangi bilinçte yaşanıyor şu an dünyada biz dahil? Bilinç düzeyiyle. Yani bilinç düzeyi, bilinç altı düzeyi ve alt bilinçle beraber yaşıyoruz. Alt bilinç ruh boyutuyla ilgili, bizim ruhumuzla ilgili. Bilinç altı bizim nefsimizle ilgili. Cennette biliyorsunuz nefis kavramı devreye giriyor. Ve de şu an bedenimizle beraber, şu anki aklımızla beraber bir bilincimiz var. Şimdi yaşayan her insanda bu sistem işlemiyor mu? İşliyor. Bilinç altı bir şeylerin farkında değil mi? Hatırlamıyor mu bilinç altı düzeyinde olsa? Ruhlar aleminde yaşamış bir şeylere şahit olmuş, bak, şahit olmuş olan alt bilinçte şu an o insanda değil mi? Derinleri biliyor. Derinleri biliyor. İşte ama aklı örtüyor. Niye? Eğer o iman ettiği yerin gereklerini yapmaya kalksa, ya tamam böyle yaşayayım dese adamın bütün hayatı değişecek ya. Yalan söyleyemeyecek. Kimseyi aldatamayacak. Çünkü Allah görüyor, her şeyi de görüyor. Hesap var. Kur'an-ı Kerim'de yazan emirler var, sünnet var, farzlar var. Nasıl bir yaşantıya girecek düşünsene. Adama ağır geliyor. O yüzden hangi yol metoda giriyor? Örtme metoduna giriyor. Örterek, gerçeklerin üzerini örterek kendini kandırıyor. Allah'ı kandıramaz zaten. Çünkü sistemi yaratan Allah. İşte o yüzden burada küfredenler dediyor. Yani üzerlerini örtenler. Şimdi üzerini örtenler ne diyormuş? Size göstereyim mi diyor bir adamı. Ki size o haber getiriyor. Bir kere burada delle fiili işaret etmek, göstermek anlamına geliyor. Hidayete benzer bir yapı ama zıttı gibi. Hidayette ne var? Bunu bir arkadaş tespit etmiş, güzel bir yorum olarak geldi bana. Hidayette yolu gösteriyor, tarif ediyor. Bak şuradan şöyle git, şuraya git, bulursun yolu diyor. Hidayet bu. Ama delalet etmek anlamındaki bir göstermek ne? İşin içinde gel diyor, seni götüreyim diyor. Bu iki, Kur'an'da iki yerde geçiyor. Birincisinde şeytan Adem ve Havva'ya diyor ki Rabbinizin şu ağacı size neden yasak ettiğine delalet edeyim mi diyor. İşte sizin iki melek olmayasanız diye ve ebedi mülke, başka yerde de tükenmez mülke erişmeyesiniz diye diyor. Orada delalet etmek derken işin içinde, yani kendisi de sapkın. Bir de şeyde var, hani Musa, Hazreti Musa bebekken Firavun'un sarayına Allah nasip ediyor bir şekilde giriyor ya sandığın içerisinde. Kız kardeş de takip ediyor onu. Süt emmeyi reddediyor Firavun hanımından, ki Hazreti Asiye'dir o, biliyorsunuz. Asiye annemizdir aslında. Reddediyor. O zaman telaşa kapıyorlar. Yani çocuk açlıktan gidecek falan. O da diyor ki ben size diyor ona süt verecek birine delalet edeyim mi diyor. Yani işin içinde. Hadi benimle beraber gidin, göstereyim anlamına geliyor. İşte delalet bu. Yani bu küfreden kişi, bu küfür azgınlığının içinde size şu adamı delalet edeyim mi derken suçuna ortak edecek başkalarını. O kişi de ne yapıyormuş? Yünebbi hüküm, haber getiriyormuş. Ehbara'da haber getirme Arapçada, burada da enbe'de haber getirme, yani nebi deniyor, yani peygamber nebi, nebi haber getiren demek. Yani burada aslında Peygamber Efendimiz'e burada bir karalama var. Yani birisinden duyduğu haberleri haber olarak güya getiriyor şeklinde de burada bir var. Hani başka yerde güya eğitim almış falan, hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili ithamlar var. Onun da burada kendilerince bir ithamı olduğunu söylüyor. Ayrıca nebe fiili geçmiş işle ilgili bir haber değil de gelecekle ilgili bir haberi vermek anlamına geliyor. Yani geçmişte olan bir şeylere haber, ahbara deniyor haber vermek. Nebiye de gelecekte olan bir şey haber vermek. Demek ki peygamberlerin en büyük görevlerinden birisi de gelecekte neler karşılaşacağımızı haber vermek yükümlülüğü. İşte ahiret kavramları bu çok önemli. Buraya götürerek haber veriyor. Neyi haber veriyormuş o kişi? Bir de bakın orada racülün diyor. Bir adam. Bu onların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e değer vermediğini gösterir. Ya adamın teki deriz ya, evet, bu tarafta. Onun gibi bir ifade burada. Yani er racül değil, şu adam değil. Ya adamın biri. Küçümseme var burada. Hem hakaret var hem küçümseme var. Yani işte o keferu, işte bu küfredenler derken de o insanların Peygamber Efendimiz'e nasıl bir yaklaşım içinde bulunduklarının da burada ayetsel bir izahatı var. Bu kişi ne diyormuş? Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyormuş, neyi haber veriyormuş? İnsanlar öldükten sonra yeniden diriltilecekler haberini veriyormuş. Bu Peygamber Efendimiz'in ağzıyla, bir peygamber ağzıyla. Ama onlar bunu yorumsal olarak nasıl ifade ediyorlarmış? Ya biz dilek dilek parçalandığımız zaman, kemik olduğumuz zaman böyle mi şey yapacağız? Bunun bakın Kur'an'da çok ifadesi var. Şu ayetlerde geçiyor. Hani bunu Tunca kaydetsin diye söylüyorum. 17-49, 21-10, 36-78, 79-11. Bu ilk söylediğim sure numarasıdır. Diğeri söylediğim ayet numarasıdır. Diyormuş ki mesela İsra suresinde, bir iki örnek vereyim. Biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduğumuz zamanda mı yeniden diriltileceğiz diyormuş. Başka bir yerde şey diyor. Çürümüş kemik diyor. Bu Yasin'de geçiyor hatırlarsanız şeylerini. Aynı Naziyat'ta da geçiyor. Uzame geçiyor. Kemik şeyi o ifade olarak oluyor. Yani değişik değişik örnekler var. Un ufak olduğunda, kemik yığıntısı olduğunu bilmem ne. Yani sonu görüyorlar. Ya bu mu diriltilecek diyorlar. Şimdi burada Allah-u Teala'nın kemik örneğini özellikle vermesi ilginç. Bak başka bir örnek vermiyor. Özellikle kemik olayının yeniden diriltilmesiyle ilgili veriyor. Birincisi şu var. Yaratılmış cansız, canlı bir şeyin en kötü hali, en aciz hali. Değil mi? Kemik ya. Şeyinde. Değersiz gibi. Ama Allah-u Teala diyor ki ben onun içerisine öyle bir sistem koydum ki ben o kemikten tekrar dirilteceğim diyor. Bunu daha evvel konuşmuştuk. Bakın bunu önceki insanların pek anlama şansı yoktu. Yani onlar iman ediyorlardı. Hatta öyle aslında bu zor konu ki, bakın şu an biz çok o anlamda şanslıyız. Neden biliyor musunuz? Şu an biz DNA'nın ne olduğunu biliyoruz. Klonlamayı ilk duyduğumuzda şaşırmıştık, hani o koyun klonlamasını. Şu an normal gibi geliyor bize. Bir sürü de film çeviriyor. Yani tamam diyoruz, yani herhangi bir hücreden başka bir şey üretilebilir. Hatta yeni bir haber duydum. Kutuplarda bir mamutun, yani eski devir fillerinin düşündüğün mamutun buzlar içerisinde kalmış bir kan hücresine ulaşmışlar. Oradan o mamutun o hücresini bir file yükleyip o mamutu yeniden canlandırma diyeyim artık, onu klonlama diyeyim. Fiiliyatın şu an tasarımı var. Dehşet, ama birkaç sene sonra bu bize normal gelecek. Yani o koyunun ismi neydi? Unutuyorum hepsini.
İngiltere'deki.
Ondan sonra şey oldu, biz bunu yadırgamamaya başladık. Bakın daha yeni yeni 5-10 senelik bir olay bunun şeyi. İşte bu mantıkla anlatıldığında biyolojinin, genetik ilminin geldiği yerle artık bir hücrenin, hücrenin içerisindeki DNA'dan, bunu çok canlı olması gerekmiyor, yeniden oluşturmanın teknik olarak mümkün olduğunu biz artık biliyoruz. Dolayısıyla biz biraz daha kabul edebiliyoruz bunu. Yani herhangi bir kemik parçamızdan bizim yeniden diriltebileceğimizi şey geliyor, mantıklı geliyor. Ha, ayrıntı bir bilgiyle, daha evvel konuşmuştuk bunu. En kemikler bile biraz erimeye gitse bile, fırına bile girse, erimeyecek kuyruk sokumunda bir kemik var. Bu kemikten yine bir hücreyle yeniden insanın yeniden teşekkürü söz konusu. Allah-u Teala'ya göre bu ne kadar kolay. Ha, bu mekanizmasıyla ilgili de Rabbim ipucu veriyor. Araf suresi 57'de var bu ayet. O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit onları ölü bir beldeye sevk ederiz de oraya suyu indiririz derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız. İşte ölüleri de öyle çıkaracağız. Umulur ki ibretle düşünürsünüz derken bir işaret var. Nahl suresi 38. ayette onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Çok ilginç. Burayı da şey yapacağım. Hayır, bela diyor, diriltecek. Bu yerine getirilmesini Allah'ın üzerine aldığı bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Buna biraz geri döneyim. Kullara rızık için ve onunla ölü bir beldeye hayat vermekteyiz. Yağmuru kastediyor. İşte yeniden dirilmede huruc diyor orada. Burada huruc olarak anmış. Bu da böyledir. Demek ki Allah-u Teala yağmur gibi bir sistemle, hiç aslını bilmiyoruz. Ama bir sistemde o kemiklerdeki yeniden dirilmeyi gerçekleştirme kudretine sahip. Yasin suresinde sayhatan vayten diyor bir ses. Görmüşsün ki onlar kabirlerinden kalkmıştır diyor. Bu da bir işaret olabilir. Bir de onun kün demesi yeterlidir. Her şey olur. Yeniden diriltmeyle ilgili de böyle bir şey var. Benim bilemeyeceğimiz ama Rabbimin işaret ettiği bir mekanizmalardan herhangi biriyle bizim yeniden dirilmemiz söz konusu. Peki bu yeniden dirilme nasıl olacak? Nerede olacak? İki görüş var bunlar. Birincisi, bütün kainatı sistemi bitecek. Yeniden, komple yeniden bir yaratılma olacak ve yeni teşekkür edilen bir mekanda bu yeniden dirilme gerçekleşecek. Yani ikinci surdan üfürülmesi, böyle bir görüş var. Bir de ben eskiden bu görüşü daha çok şey yapıyordum ama ayetlerin içine girdikçe şöyle de bir görüş var. Ben ona biraz daha yakın olmaya başladım. Yer dümdüz olacak. Evet, ifadeleri var. Dur onu işaretlemiştim bulursam. Evet. Evet, İnşikak suresinde var. Sema yarılarak döküldüğü zaman ve Rabbinin hükmünü dinleyip itaat ettiğinde, bak burada yer itaat ediyor. Hani şey aklımız. Ve hukkat diyor. İnsana hak edildiği verildiği zaman. Daha bu birinci sur. Burada da ilginç bir yer var. Bir açıklayayım, şey yaparız. Bunu yine bir arkadaş tespit etmiş. Çok güzel. İnsanlar o hallerine göre kıyametin kopacağı anda da tek bir konumda olmayacaklar. Hak ettikleri ölçüde onlara kıyamet sahnelerinde de, yani birinci surdan bahsediyorum, hak ettikleri ölçüde davranılacaktır işareti. Çünkü ikinci surla ilgili sahneler başlıyor. Ve izler ardu müddet. Arz uzatıldığı zaman, medde uzatmak, çekip uzatmak demek. Ve içindeki şeyleri atıp boşalttığı zaman ve Rabbinin hükmünü dinleyip itaat ettiğinde ve hukkat tekrar geçiyor. Yine hak edilenlere hak ettikleri verilince. Bu da hani aradan bir bahsedeyim dedim, güzel bir incelik burada. Burada ne var? Arz uzatıldığı zaman. Hani kıyamet sahnelerine geçiyor. Dağlar paramparça olduğu zaman diyor ya. Yani. Dağlar paramparça edilmiş.
Herkes görecek bunu, değil mi? Herkes görecek bunu.
Tabii bu ikinci sur artık.
Yani kimse kurtulacak.
Tabii. Yani o kadar kaç milyar insan yaratıldıysa artık sayısını bilmiyoruz. Yüzlerce milyar insan. Şu an bile kaç milyar insan yaşıyor, insanlık yaratıldığından beri olanı düşünün. Ve mahlukat da orada biliyorsunuz. Hani boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağıyla ilgili ifadeler var. O da aynı mekanı gerçekleşecek. Yani ne kadar mahlukat varsa orada nasıl bir alan olması gerektiğini düşünün. Şu an dağların falan olduğu bir yerde bu olmaz. Dümdüz bir arz olması lazım. Burada gerçekleşen bir yeniden bir eylem var. Bir surede de geçiyor, bakayım onu not aldım mı buraya. Evet. İbrahim 48'de geçiyor. O gün yer başka bir yere, gökler de başka bir göklere dönüştürülür ve insanlar vahidül kahhar olan Allah için kalkarlar. Onların huzuruna çıkarlar. İşte bu arzın farklı bir şekle gireceğinin de burada bir ifadesi. Semada bazı farklılıklar var. Küşirat diyor şeyde ayet-i kerimede. Ahiretteki haline döndüğü zaman diyor. O da şu şekilde, onu da yeri gelmişken açıklayayım. Biraz teferruat bilgi gibi ama konu bütünlüğü içerisinde. Cennet var değil mi? Var. Neden? Adem vardı. Adem indikten sonra cennet duruyor. O zaman tek kattı. Daha sonra tıbaka tıbaka diyor. Kat kat olduğunda, ya da bir ayette diyor sema kapı kapı olduğunda diyor. Ebvaben diyor. Bab kapı demek, ebab kapılar demek, kapı kapı olduğu zaman. Hani 7 kat cennetten bahsediliyor ya da 7+1 8 cennetten. Cennet bir kattı Adem, Hazreti Adem yaşadığı sırada. Duruyor orada. Artık ne yapılıyor? Kademe kademe oluyor. Cehennem ne durumda? Cehennem var ama daha yakılmamış, tutuşturulmamış.
Hocam şimdi Allah'ın dinde hepsi de şu anda şimdiki zaman gibi. Geçmişte gelmişte. Şu anda Allah'ın dinde cennette, cehennemde var. Yaranlar da var yani. Fakat zamanda münezzeh olduk, biz onu anlayamıyoruz.
Tabii olarak. O dehir kavramı. O dehir kavramına girersek çıkamayız. Yani Rabbimin de her şey oldu bitti aslında. Biz süreci yaşıyoruz. Zaten bu olacak süreçlerden, Kur'an'ın bahsettiği şeylerden bahsediyorum. Evet, işte böyle bir sistem var. Şimdi bu sistemle ilgili bir iki şey vermek istiyorum, ayrıntı vermek istiyorum. Yalnız bu sistemin de anlaşılması, hani bize kolay da dedim ya, orada şeyi unuttum. Bakın size bir ayet okuyayım, şaşıracaksınız. Bakara suresi 260. ayet. Hani İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Yani Hazreti İbrahim. Allah ona inanmıyor musun? Dediğinde hayır, ancak kalbimin mutmain olması için demişti. Öyleyse bir iş belirtiyor Rabbim ona. Öyleyse 4 kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah şüphesiz azizdir, hakimdir. Bakın çok ilginç. Literatürde ikinci sırada olan Hazreti İbrahim bile bir işaret istiyor. Yani tamam iman ediliyor falan ama yani kalbin mutmain olması için bir olay oluyor. Şimdi ama yani bunu Rabbim düşündük yani neden bunu bu ayeti misal olarak verdi? Şey olarak Peygamber Efendimiz ismine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ne demek? Çok övülmüş demek. Mahmud da çok övülmüş demek. Mahmud da çok övülmüş, Muhammed de çok övülmüş demek. Rabbim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili böyle bir olaydan bahsediyor mu hiç? Yani yeniden yaratılmayla ilgili, Peygamber Efendimiz'in bir talebiyle ilgili. işte en yukarıda o var. Yani Rabbim burada ismini zikretmese de aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin konumunu bize gösteriyor. Yani onu övüyor. Bu da ilginç bir nokta. Aynı olay Hazreti Üzeyr'den de bahsediliyor. Bakara 259'da. Yahut altı üstüne gelmiş ıssız bir şehre uğrayan o kimseyi görmedin mi? Bu kişinin Üzeyr peygamber olduğu rivayet ediliyor. Ayette geçmiyor ama rivayet ediliyor. Allah burayı ölümünden sonra nasıl diriltilecek acaba demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 yıl ölü bıraktı. Sonra diriltti ve ona sordu. Ne kadar kaldın? O bir gün veya bir günden daha az kaldım diye cevap verdi. Allah şöyle dedi. Hayır, 100 sene kaldın. Böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bir bak. Henüz bozulmamış. Bir de eşeğine bak. Böyle yapmamız, yani eşeği kemik halinde şeyde, böyle yapmamız seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Eşeğin kemiklerine de bak, nasıl onları bir araya getiriyor, sonra onlara nasıl et giydiriyoruz. Demek ki orada bir dirilme olmuş. Yani bir bilgin bugün bilim kurgu filmlerinde oluyor ya, o kemik bir anda böyle et giydirilen, yeniden diriltilen bir konuma gelmiş. Kendisine bütün bunlar apaçık belli olunca şöyle dedi. Şimdi biliyorum ki şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Bu da peygamber düzeyinde de bir tereddütün olması. Burada küçük de bir niyazlar, onu bir tespit, güzel bir tespit oldu. Onu bir şey yapayım, söyleyeyim. Bakın burada eşek ne oluyor? Kemik oluyor.
Yiyecek duruyor.
Neden? Onun da bozulması lazım. Yani buzdolabında koymazsan bir iki günde bozulan bir şey 100 yılda niye bozulmuyor? Eşek bozuluyor ama. Tamam da bir sebebi var. Bunlar dedikleriniz doğru ama benim aklıma şöyle bir şey geldi. Katılır mısınız bilmiyorum. O yediği içtiği, yiyeceği içeceği kendisinin rızkı değil mi? Bir söz var mı? Kişi rızkını yemeden ölmez diye. O kişi Üzeyr peygamberse öldürülmüyor ki. Belli bir süre şey yapıyor. Rızkını yemeden ölmeyecek. Dolayısıyla o bozulmuyor. Ama eşeği onun rızkı değil. Demek ki binekler de arkadaşlar burada, binekler de bizim rızkımız değilmiş. Asıl rızk, bak Kur'an neleri açıklıyor görüyor musunuz? Bizim rızkımız yediğimiz içtiğimiz. Belki de giyip eskittiğimiz. Ama binek, yani araba senin rızkın değil. Ha, nimet mi? Nimet. Ama rızık kavramının içine girmiyor. Yani er-rezzaklığın içine girmiyor. Başka Allah'ın er-kerimliğinin içerisine falan girebilir. Başka şeylerin içine girebilir ama rezzaklığı şey değil. Hani burada bir tefekkürümüz olmuştu. Onu bir bu aradan izah edeyim. Demek ki gerek peygamber, Üzeyr peygamber konumunda, gerek de Ulul Azam peygamberlerin en yukarılarından olan ikinci ünvana sahip Hazreti İbrahim konusunda da bir mutmainlik talebi gerektiren de bir konu. Ama işte bizim şu anki ilimle avantajımız bunun nasıl olabileceğini biraz şey yapabiliyoruz. Buna da Yasin suresinde bir işaret var. Yasin suresindeki o şeyler var ya, hani nasıl yaratılışla ilgili konuda bir ayet var. Kul yuhyu ellezî enşe'e evvele merrah ve huve bi külli halkın alîm var. Hani diyorlar bu kemik nasıl dirilecek? Diyor ki onlar ilk defa yaratmış olan diriltecektir ve bütün yaratmayı ilmiyle bilendir. Ve halkın alîm diyor. Bi külli halkın alîm. Değişik şeyler söylenmiş burada. Her türlü yaratma eyleminin bilgisine sahiptir. Bak Muhammed Esed'in güzel bir yorumu var burada. Rabbim şunu diyor. Ben bir şeye kün deyince olur. Ama Allah-u Teala bütün sistematiği bir ilim üzerine yaratmış. Hani na eki vardı ya, biz yaptık diyordu ya, burada ne vardı? Sistem gereği, sünnetullah gereğiyle de yapma var. İşte bu sünnetullahın yeniden yaratılmanın bir ilim dairesinin içerisinde olduğunun işareti de var. İşte bu hani dedik ya, kemiklerin içerisindeki şey olarak burada zaten bildiriliyor. Hatırlar mısınız?
İçerisinde şifre var.
Kemiklerin içerisinde işte mevcut olan şifreyle bu gerçekleşiyor.
Burada inen üstünde uçağın burada olduğuna, şifreye bastı mı burada uçaklar, havaalanındaki bütün uçaklar, Mısır'ın uçakları patladı ya. Amerika bir anda bastı uçakları, şifre var. Bütün uçakları Mısır'ın patladı, götü onun sonra İsrail geldi gibi içeri. Bu burada ya.
Yani bu
ilimde Allah yapamıyor mu?
Mesela Secde suresi 8. ayette var. Diyor ki bunu hatırlar mısın? Secdeyi işlerken buraya değinmişti. Sonra sümme ceale neslehu, onun neslini yarattı. Sülaletin min ma'in mehin. Mehin olan aşağılık bir sülaleden yarattı diyordu. O sülale kelimesinin aslında biraz taktım ben bu hani Arapça bilgimle araştıracağım dedim. Silsile kelimesiyle bu sülale aynı kelimedenmiş, aynı köktenmiş. Silsile de zincir demek. Yani Arapçadaki zincireye silsile diyorlar. Şimdi bu sülaleden yarattık derken hakir bir su, yani meni kastediliyor. Bütün meallerde öyle geçiyor. Ama de ki bunda bu kadar Rabbim basit geçemez. Sülale kelimesini kullanıyorsa burada bir şey var. Yani silsile, zincir. E biz bugün okullarda okumadık mı? DNA zincir yapısında değil mi? İşte burada yaratmanın, DNA'nın hakim olduğu bir sistem üzerine de nesilden nesile aktarılan bir sistem olduğunun burada ifadesi. E biz de her şeyi bir ilim üzerine yarattı derken onu ilk defa yaratan o şekle yaratacak mı da nasıl yaratmanın nasıl olabileceğini, tabi Allahu alem, bakın şu anki bilgimizde geldiğimiz ilim düzeyiyle bunları söylüyorum. Yani ilim ilerledikçe belki bunun daha tekamül etmiş halleriyle de bilgi alanımıza girmiş olacak ama en azından şu an geldiğimiz ilim seviyesiyle bile açılan kapılardan bunları ifade ediyor. Görüyor musunuz bu yeniden yaratılmayla ilgili ne kadar bahsedilecek konu var? Şimdi geçen bir geçtik şurada onu açıklayacağım dedim. Onunla beraber tekrar bir konuya gireceğim. Onlar yeniden diriltilmeyeceklerine dair Allah'a yemin ederler diyordu. Hatırlıyor musunuz? Bakın kime yemin ediyorlar? Allah kelimesi geçiyor ayette. İlahları falan demiyor. Allah kelimesi geçiyor. Ayet-i Kerime'de ne diyordu? O müşriklere sor diyordu. Yerleri ve gökleri yaratan kimdir? Sana Allah diyeceklerdir diyor. Ama da yine de inanmazlar. İşte birkaç orada şey geçiyor. Yine de onunla beraber başka ilahlara şey yapar. Yani o bizim Mekke müşrikleri, kafir, inkarcı dediklerimiz de aslında Allah'a inanıyorlar. Yani bu Ebu Leheb olsun, Ebu Cehil olsun, bizim Tebbet ya da Ebu Leheb'in sorularına geçenler inanıyorlar. Sorun ne? Sorun Allah'ın istediği şekilde inanmıyorlar. Allah'la beraber tamam yarattı falan da işte ama benim rızkımı diyor, şu veriyor diyor. Mesela Lat veriyor diyor. İşte beni savaştan koruyan Uzla diyor. İşte bilmem ne Kur'an'da geçiyor onların ilah isimleri. Yani şirk koşuyor. Allah'ı tevhid inancına göre birleyerek güç ve kudretin sadece onda olduğuna, başkasında olduğuna tam olarak iman etmeden yaşıyor. Ama Allah'a inanıyor. Diyor ki Allah'a yemin eder diyor. Şimdi biraz evvel dedik ya nasıl bilinmesin gerçekler? Bizde ruh yok mu? Hepimizde ruh var. Onda da yok mu? Var. E şimdi en yukarılarda Allah'a şahit olmuş olan bir ruh hala bizde. En azından alt bilinç olarak bizde. Kişinin derinleri zaten biliyor. Olur mu Allah'ı nasıl inkar etsin? Ama bu sistemi reddediyorlar. Neden örtüyorlar? İşlerine gelmiyor. Çünkü kabul etseler, bunun böyle olduğuna tamam tasdik etseler, hesap var arkadaşlar, hesap.
Bir iş çıkacak hocam.
Bir de ayette var ya, Allah imanet ilk kez nefes verebilirsin. Değil, böyle bir şey. İmanet ilk kurtulabilirsin.
İşte bakın, Hud suresi 7. ayette diyor ki, bu beni ayet çok etkiledi. Allah. O hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan etmek için. Bakın Tebareke suresinde, Mülk suresinde çağrıştırıyor. Henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde yaratanmış. Ve böyleyken ölümden sonra şüphesiz dirilteceksiniz desen inkarcılar, kafir olanlar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler. Görüyor musunuz ne güzel açıklıyor Rabbim şeyiyle. Demek ki hesap gününün ana mantığını da veriyor Rabbim burada. Hesap günü, ben bir sistemi yarattım. Galübelada onlardan bir akit söz de aldım. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Tabii Rabbimizsin. Tamam. Yaşayın göreceğiz. Ne yapıldı? Öldürüldü. Artı Adem ile Havva cennetteyken bütün olumlu şartlara rağmen şeytanın kandırmasıyla beraber hata işlediler mi? İşlediler. Allah ne dedi onlara? Yer yemez, in aşağı dedi, ihbit dedi. Şeytana dediğinin aynısını dedi, hatırlayın. Sonra ne oldu? Aman ya Rabbi tövbe dedi. Bir şekilde Adem tövbe etti. Allah-u Teala ne dedi? O Bakara suresinde daha evvel açıklanmış şey. Tamam diyor, tövben kabul edildi dedi. Peki cennette kaldılar mı? Hayır. Kalmadılar. Ne dediler? Tekrar in. Aynı iş bit emri in oldu. Neyin şeyi, süreci başladı? Gerek Adem, gerek Adem'in sırtındaki zürriyetler olan bizlerin geriye dönebilmesi için bir imtihan sürecinden geçiyoruz. Hadi sözünde durabilecek misin? Hadi doğru dürüst amel edecek misin? Hadi affa mazhar olacak, daha affedilmedi ya. Hal ve hareketlerde, yani İslam dairesi içerisinde davranabilecek misin? İşte bunun imtihanı yapılıyor. İşte yeniden dirilişin sırrı bu. Ne diyor bakın? Sizi imtihan için diyor, yerleri gökleri yaratandır diyor. Şüphesiz ölümden sonra diyor tekrar dirileceksiniz, diriltileceksiniz diyor. İşte biraz evvelki ayet, onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, diriltilecek. Bu Allah'ın üzerine olan bir vaadidir. Allah vaat olarak üzerine almış. Yani diriltecek ki hesaba çekecek. İnsanlar görsün diye neler yapıp yapmadıklarını. İşte bu yeniden diriltmenin sırrı da arkadaşlar bu. Böyle olacağı için iman etmiş olanların çok daha dikkatli bir şekilde yaratması, yaşaması gerekiyor. İnkar boyutunda yaşamamaları gerekiyor. Çünkü eğer bu boyutta olursa tehlike ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kafirlik tehlikesi. Yani siz biraz daha konuşacağım, acele etmeyin, önemli bir şeye bağlayacağım. Bakara suresinde vardı ilk sayfasında, Elif la mim zalikel kitabı rabe fi diyordu hüden lil muttakin. Orada ne diyor? Ellezine yu'minune bil gayb. Onlar gayba inanırlar. Gayb, Allah da var bunun içerisinde, görmediğimiz her şey, ama ne var? Ahiret de var. Görünmedik şeylere iman var. Ama birkaç ayet sonra ne diyordu? Ve bil ahireti hum yukunun. Ama ahiretten de yakin olarak durumdadırlar. İşte eğer sen ahirete yakin olarak inanmazsan, bugün bir yazı okudum internette, çok hoşuma gitti. Takva sahibi bir mümin için diyor, ahiret ileride olacak şey bile değildir diyor. Şu an diyor ahiret bilinciyle yaşar diyor. Şu an cennet cehennemin o sahneleri yok mu? Var. Olacak. O bilinci içinde bulundurarak yaşar. Eğer bu konumda bir gün hesap olacağını ve onun yarın gibi o bilinçle şimdiki zaman gibi yaşamayan insan, işte bu ayette geçen ve galellezine keferu, onu örttüler, onu inkar ettiler, küfretlerin Allah korusun içine giriyor. Çünkü öyle insan o bilinçle yaşamıyor. Allah-u Teala bizim bir gün ahirette diriltileceğimizi ve her şeyin hesabı olacağı bilinciyle bu yeniden diriltmeye iman ederek doğru düzgün yaşayanlardan eylesin inşallah. Amin. Rabbim de bunun yolunu kolaylaştırsın inşallah. Sadakallahul azim.